أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Abiler hatırlarsanız geçen haftaki dersimizde tevhid nedir sorusunu sormuştuk. Tevhidin lügat ve ıslahtaki, şeriattaki manasını açıklamıştık. İnşallah abiler bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün artık tevhidi ayrıntılı bir şekilde izah etmeye, açıklamaya başlayacağız Allah'ın izniyle bu ders itibariyle. Çünkü geçen hafta tevhidin önemine dair bir takım şeyler söylemekle birlikte tevhidin sadece lügat ve ıslah tanımını yapmıştık. Böyle bir giriş mahiyetinde olmuştu. Ama inşallah abiler bugün şu dersimiz itibariyle tevhidi artık ayrıntılı bir şekilde anlatmaya başlayacağız. Biiznillahi teala. Başlığımız abiler şu: tevhidin kısımları üzerinden açıklanması. Yani bizler abiler tevhidi nasıl açıklayacağız inşallah? Kısımları üzerinden açıklayacağız. Tevhidi kısımlara böleceğiz. Her bir kısmı ayrı ayrı, müstakil bir şekilde ele alacağız ve bu şekilde inşallahü teala tevhidi tanımaya çalışacağız. O yüzden şimdi tevhidin kısımlarını söyleyelim abiler. Tevhid kaç kısımdır? Biz inşallah tevhidi kaç kısımda inceleyeceğiz? 3 kısımda inceleyeceğiz inşallah abiler. O da nedir? 1. Uluhiyet tevhidi. 2. Rububiyet tevhidi. 3. İsim ve sıfatlar tevhidi. İnşallah biz tevhidi bu 3 kısım üzerinde biiznillah incelemeye çalışacağız. Şimdi burada şöyle diyebilirsiniz. Yani şimdi bu tevhidin üçe ayrılmasını sen nereden çıkarttın? Sen dedin ki şimdi yani tevhid üç kısma ayrılır. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi. Şimdi bu üçlü taksim, bu üçe bölmemiz Kur'an'da geçiyor mu? Hiç Kur'an'da böyle bir ayet gördünüz mü? Yani tevhid üç kısma ayrılır. Bir rububiyet, bir uluhiyet, bir de isim ve sıfatlar tevhidi. Böyle bir şey gördünüz mü? Yok böyle bir şey. Peki hadislerde var mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sayıda seni şöyle bir tarıyoruz. Var mı böyle bir şey? Yok. Peki abiler, bu yapmış olduğum bu taksim, bu üçlü taksimin Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde geçmemesi bu taksimin, bu kısımlandırmanın yanlış olduğunu gösterir mi? Hayır, göstermez. Zira abiler niye göstermez? Çünkü bu tevhidin bu üçlü taksimi, üçe bölünmesi de diğer aynı tevhid gibi Kur'an ve sünnette geçen kavramların taksimi gibi Kur'an ve sünnet kaynaklıdır da ondan dolayı bir şey olmaz. Mesela bir takım Kur'an ve sünnette geçen kavramlar vardır. Ve bu kavramlar üzerinden alimlerimiz bir takım taksimler yapmışlardır, kısımlandırmalar yapmışlardır. Ama bu kısımlandırmalar alimlerin icmayla, hani bazı kısımlandırmalar mesela alimlerin icmasıyla sabittir ki bu kısımlandırmalar alimler tarafından icmayla kabul edilmiş. Halbuki bu kısımlandırmaları Kur'an ve sünnette geçmiyor. Mesela bakın bir tane söyleyeyim. Tevhid mesela nasıl ki Kur'an ve sünnette geçen bir kavramsa, aynı şekilde mesela nifak ve münafıklık da Kur'an ve sünnette geçen bir kavram değil mi? Ama alimler abiler nifak ve münafıklığı ikiye ayırmışlar mesela. Demişler ki bir ameli nifak vardır, bir de itikadi nifak vardır. İtikadi nifak ne demek? Kişiyi dinden çıkartan münafıklık. Ameli nifak ne? Kişiyi dinden çıkartmayan münafıklık. Şimdi ben size soruyorum. Var mı böyle bir taksim? Yani hiç sünnette ve Kur'an'da böyle bir şey gördün mü? Bir ameli nifak vardır, bir de itikadi nifak vardır. Böyle bir taksimat, böyle bir kısımlandırma gördünüz mü? Ama alimlerin ittifakıyla nifak üçe ikiye ayrılır. Nereden peki bunu alimler çıkartmıştır? Münafıkla alakalı Kur'an ve sünnet naslarına şöyle genel bir şekilde baktıkları zaman böyle bir taksimata gidilmesi gerektiğini söylemişler, görmüşler. Mesela nifak ve münafıklığı örnek verdik ya, bazı nifak ve münafıklı ayetlere bakıyoruz. Allah-u Teala onların kafir olduğunu söylüyor. Ama bazı mesela naslar var. Münafıktan bahsediyor. Mesela işte münafığın alameti 3'tür diyor mesela, değil mi? Halbuki yani o malum olan o hadiste 3 özelliği kendisinde bulunduran kimse Ehl-i Sünnet inancına göre kafir olur mu? Olmaz. Ama hadiste mesela yani münafıklığın alameti 3'tür diye ifade ediliyor. O yüzden buna bakarak işte bu ve buna benzer naslara alimler bakarak neye ihtiyaç duymuşlar? Demişler ki nifak kaç kısma ayrılır? 2 kısma ayrılır. Bir ameli nifak, bir de itikadi nifak. İşte aynı şekilde abiler, aynı nasıl ki nifak ve nifak münafıklık Kur'an ve sünnette geçen bir kavramsa ve onun üzerinden bakın böyle bir taksimat yapılmış ve kimse de itiraz etmemişse, aynı şekilde nifak ve münafıklık gibi bir Kur'an'da ve sünnette geçen bir kavram olan tevhidin işte taksimatı da, yaptığımız taksimat da böyledir. Kur'an ve sünnet kaynaklıdır abiler. Peki bu üçlü taksimatı gösteren yani deliller peki nedir? İnşallah biz uluhiyet tevhidini, rububiyet ve isim ve sıfatlar tevhidini tek tek ele aldığımız zaman böyle bir taksimatın gayet doğru bir taksimat olduğunu, Kur'an ve sünnet kaynaklı bir taksimat olduğunu zaten göreceksiniz. Tevhidin üç kısma ayrılmasının kısaca Kur'an ve sünnetten delili nedir biliyor musunuz? Hani ben tevhidin önemine dair bir takım maddeler saymıştım ya. Altıncı maddede ne demiştik? Demiştik Kur'an ve sünnet A'dan Z'yle tevhidden bahseder dedik. Ve bunu bir takım maddelerle açıklamıştık. Birinci ve ikinci maddeyi hatırlayın. Birinci madde neydi? Kur'an ya Allah'tan, isimlerinden, sıfatlarından, fiillerinden bahseder. Ki bu kısım ayetler neyle alakalı ayetlerdir demiştik? Rububiyet tevhidi ve isim ve sıfatlar tevhidiyle alakalı ayetler demiştik. İkinci madde ne demiştik? Ya da dedik Kur'an sadece Allah'a ibadet edilmesi gerektiğinden, onun dışında başka kimseye ibadet edilmemesi gerektiğinden bahseder. Yani bu tür ayetler vardır ki bu da neyden bahseden ayetlerdir dedik? Uluhiyetten. O altıncı madde dedik, ettiğimiz o ilk iki madde bunun kısaca delili ama inşallah biz uluhiyeti, rububiyeti, isim ve sıfatları da ele aldığımız zaman tek tek bunlar üzerinde delilleri sıraladığımız zaman zaten göreceksiniz ki bu üçlü taksimat rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi ve uluhiyet tevhidi nedir? Kur'an ve sünnet kaynaklı bir taksimattır abiler. Peki şunu söyleyelim. Neden dolayı alimler böyle bir taksimata ihtiyaç duymuşlar? Yani önceden yokken Kur'an ve sünnette geçmediği halde niye alimler peki tevhidi üçe bölmeye ihtiyaç hissetmişler? Çünkü meselenin yani tevhidin doğru ve sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesine yardımcı olması için ve böylelikle tevhidi yanlış anlayan fırkalara karşı tevhidin sahih anlamını korumak için İslam alimleri tarafından bir ihtiyaç olarak ortaya koyulmuştur abiler. Bundan dolayı yani şimdi sen bir şeyi böyle kısımlara böyle anlatırsan meseleyi daha böyle güzel, daha doğru, daha sağlıklı bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olur değil mi? Ha işte alimler ne yapmışlar? Tevhidi üç kısma niye bölmüşler abiler? Bunun nedeni işte dediğimiz gibi tevhidin doğru ve sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesine yardımcı olsun. Millet böyle kolay, güzel bir şekilde anlasın ki demiş alimler, tevhidi yanlış anlamış olan fırkalara karşı tevhidin sahih anlamını koruyalım. Bunlara karşı uyaralım insanları. İyi anlasınlar, güzel anlasınlar ve bu şekilde tevhidi yanlış anlamış olan fırkalara, gruplara karşı tevhidin doğru anlamını koruyalım. Zira abiler inşallah biz ileride göreceğiz. Mesela Eş'ariler ve Maturiler diye bir fırka var. Bakın bunlar çok önemli. Bak şu aktardığım bilgiler hakikaten çok önemli. Yani bunlar üzerinde böyle tek tek durduğumuz zaman inşallah göreceksiniz. Mesela bakın Eş'ariler ve Maturiler diye bir fırka var. Ki Türkiye toplumunun genel itikat ekolü nedir? Maturideliktir değil mi? Böyle doğu bölgelerinde Eş'ariliğe mensuptur insanlar. Yani bu Türkiye toplumunda Maturilik ve Eş'arilik hakimdir. Maturidilere göre ve Eş'arilere göre abiler rububiyet tevhidinden, isim ve sıfatlar tevhidinden bağımsız olarak uluhiyet tevhidi diye bir tevhid çeşidi yok biliyor musunuz? Onlara göre uluhiyet tevhidi diye ayrı bir kısım yok. Bu ne demek? Eğer ayrı bir kısım yoksa o zaman Eş'arilere göre ve Maturidilere göre şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü zaten bunu da zaten söylüyorlar. Bir adam uluhiyette Allah'a ortak koşsa ama rububiyette Allah'a ortak koşmasa bu adam bize göre tevhidi bozmuştur. İnşallah bunu zaten delillerle açıklayacağız. Uluhiyette ortak koşuyor ama rububiyette ortak koşmuyor. Bakın bu kimse tevhidi bozmuştur ama Eş'ari ve Maturiler göre bozmuş mudur? Bozmamıştır. Uluhiyette Allah'a ortak koşup da rububiyette Allah'a ortak koşmayan kimse ne yapmamıştır? Tevhidi bozmamıştır işte. Yani rububiyet tevhidi bakın kısaca söyleyeyim yani size itikatla alakalı bir tevhid. Ama uluhiyet tevhidi daha ağırlıklı amelle alakalı olan bir tevhid. Bir kimse ameli bir şirk yapıyor ama itikadı mesela düzgün itikadı olarak Allah'a ortak koşmuyor. İşte bakın bu kimse şirk işlemiş olmaz. Bize göre şirke girmiş olur. Çünkü uluhiyette ortak koşuyor çünkü. Ama bakın rububiyette ortak koşmadığı için Eş'ariler ve Maturiler mesela bu kimsenin şirk işlemeyeceğini söylüyorlar. Bakın hani mesela biz oy vermek şirk diyoruz ya. Velev ki bir kimse, bakın çok önemli bakın. Velev ki bir kimse şeriat gelsin diye veyahut da işte İslam'a yönelik bir takım hizmetler yapılsın kastıyla bile oy verse, yani bu kasıtla bile oy verse, hakimiyet sadece Allah'ındır diye inansa bile bu şekilde bile oy verse, biz yine de bu adamın şirke girmiş olduğunu söylüyoruz. Çünkü niye oy vermek nedir? Allah'ın kayıtsız şartsız egemenlik yetkisini Allah'tan başkasına vermek. Bu işte uluhiyette ortak koşmak. Bak adam ameli iş olarak bir ortak koşuyor değil mi? Uluhiyette ama itikadı sağlam mı? Evet, Allah'ın kayıtsız şartsız egemenlik yetkisini Allah'tan başkasına veriyor ama itikadan sorsan desen ki egemenlik kayıtsız şartsız kime aittir ne der sana? Hani İslam şeriatını isteyen ve İslam'ın işte önü açılsın, Müslümanların önü açılsın diye oy kullanıyorum diyen bir adam. Hakimiyetin kayıtsız şartsız Allah'a ait olduğuna inanmaz mı? İnanır. Bak bu adam rububiyette ortak koşmuyor. Ama uluhiyette ortak koşuyor mu? Koşuyor çünkü bu hakkı Allah'a veriyor. Bak bu kimse bize göre şirke girmiştir. Tabii yani şimdi bu adam direkt tekfir edilir mi, cehalete mi? O ayrı bir şey var. Ben ondan konuşmuyorum. Ben amel şirk midir? Şirktir bak bize göre. Kişiyi dinden çıkartır. Ama Eş'ari ve Maturidilere göre peki bu adamın işlediği amel şirk midir? Değildir abiler. Niye? Çünkü bunlar uluhiyet tevhidi diye ayrı bir kısım yani tevhidin ayrı bir kısmı, rububiyetten ayrı bir kısım olarak kabul etmiyorlar. Eş'ari ve Maturidiler mesela tevhidi yanlış anlamış fırkalardan bir tanesi. Bir de mesela Mutezile diye bir fırka var. Mesela Mutezile'ye göre bak adamların tevhid anlayışına bak. Allah'ın işitmesi yoktur, Allah'ın işte görmesi yoktur, Allah'ın güç yetirmesi yoktur. Yani Allah'ın sıfatlarını iptal etmek tevhidin gereğidir diyorlar. Onlara göre Allah'ın isimlerini kabul etmek yani Allah işitendir, Allah bilendir, Allah işte kadirdir. Yani isimleri kabul ediyorlar ama bu isimlerin içerdiği sıfatları kabul etmiyorlar. Allah semiyadır ama Allah'ın işitmesi yoktur. Allah işitendir ama işitmesi yoktur. Allah güç yetirendir ama güç yetirmesi yoktur diye böyle enteresan bir açıklama yapıyorlar. Tabii yani bu ne kadar saçma diyorsunuz ama adamların tabii yani ileri sürdüğü gerekçeleri var. Yani böyle salt bir şekilde tabii anlamayın. Yani böyle ahmakça bir görüş mü olur diye söylemeyin. Tabii yani her türlü şekilde ahmakça bir düşünce ama o kadar da böyle mantıksız değil. Adamlar böyle akılla, mantıkla yaklaşarak böyle bir sonuca varıyorlar. Yani inşallah isim ve sıfatlar tevhidini ben anlatınca bunu söyleyeceğim. Mesela bakın adam diyor ki eğer ki bir kimse Allah-u Teala'nın sıfatlarını kabul eder, Allah'ın işitmesi var, Allah'ın görmesi var derse bu adam Allah'a ortak koşmuştur diyor. Al. Tevhid anlayışına bak adamın. Görüyor musunuz? Adamın tevhid anlayışı işte. Tevhidi böyle ama tevhidi isimleri kabul eden ama sıfatları kabul etmeyen bir adam tevhidi gerçekleştirmiştir diyor. Mutezile böyle diyor. İşte bakın biz ne yapıyoruz? Mutezile'nin bu görüşüne karşı diyoruz ki tevhidin bir kısmı da nedir? İsim ve sıfatlar tevhididir diyoruz. Sıfatlar. Eş'arilerin ve Maturidilerin kabul etmemesine karşında biz ne diyoruz? Diyoruz ki uluhiyet tevhidi diyoruz. Anlaşıldı? O yüzden abiler neden dolayı alimler işte böyle bir taksimata gitmişler? Doğru ve yani bu tevhidin doğru ve sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesine yardımcı olsun ve böylelikle abiler tevhidi yanlış anlayan fırkalara karşı tevhidin sayı anlamını korumak için İslam alemleri ne yapmışlar? Böyle bir taksim yapmaya ihtiyaç duymuşlar. İnşallah burası anlaşıldı. Bakın abiler dedik ya bu taksim Kur'an ve sünnette geçen bir taksim değil ama Kur'an ve sünnet kaynaklı mı? Ya Kur'an ve sünnetin açıkça ifade ettiği bir şeydir ama Kur'an ve sünnet kaynaklı mı? Kur'an ve sünnet kaynaklı olduğu için alemlerin içtihadıyla ortaya çıkartılmış, ortaya konulmuş bir taksim olduğu için o yüzden bakın abiler. Tevhidin bütün ayrıntılarını kapsaması şartıyla sen üçü ayırmada ikiye ayır. Bir önemi var mı? Yok. Yani ben diyeyim ki tevhid üçe ayrılır. Sen de de ki tevhid ikiye ayrılır. Ama önemli olan ne olsun? Sen öyle bir taksim yap ki sen iki de ama o senin ikiye ayırdığın taksim tevhidin bütün ayrıntılarını kapsayacak böyle efradına, cami, ahyarına, mani bir taksimat olsun. Tamam problem yok. Mesela abiler bakın Selefi Salihinden gelen taksimat nedir biliyor musunuz? Tevhidin ikiye ayrılmasıdır. Selef kaça ayrılmıştır tevhidi? Tevhidi ikiye ayrılmıştır. Mesela demiştir ki bir tevhidul marifeti vel ispat var. Tevhidul marifeti vel ispat var mesela. Marifet ve ispat tevhidi. Bir de mesela demişler ki tevhidut talebi vel kas var. Mesela marifet ve ispat tevhidi neyi ifade eden bir tevhid çeşidi biliyor musunuz? Bizim rububiyet ve isim ve sıfatlar diye ikiye ayırdığımız o taksimin yani o iki kısmın tam karşılığından taksimdir. Yani marifet ve ispat tevhidi neyi aslında içeren bir tevhid? Bizim rububiyet ve isim ve sıfatlar dediğimiz kısımları içeren bir şey. Tevhidut talebi vel kas. Talep ve kas tevhidi. Bu da bizim uluhiyet tevhidi diye tabir ettiğimiz kısmın tam karşısı. Yani tam onun manasını içeriyor yani. Bak sonuçta o zaman bak bu iki taksim arasında mesela bir fark var mı? Var mı bu iki taksim arasında bir fark? Yani birisi demiş ki tevhidul marifeti vel ispat. bir de tevhidü talebi vel kast. Kast ve talep tevhidi, bir de marifet ve ispat tevhidi diye ikiye ayrılmış. Biz de az evvel dedik rububiyet, uluviyet ve isim ve sıfatlar tevhidi diye üçe ayrıldık. Bu iki kısımlandırma arasında bir fark görebiliyor musunuz? Sadece fark nerede? Lafızda, tabirde. Ama içerik olarak, mana olarak bir farklılık var mı? Yok. Anlaşıldı. Mesela kim alimler şöyle bir isim de vermişler mesela o marifet ve ispat tevhidine. Kimlerde mesela demiş ki itikadi tevhid. Mesela böyle bir isim de verilmiş. Hani rububiyet ve isim ve sıfatların tam böyle manasını karşılayan marifet ve ispat tevhidi dedik ya. Birinci kısım, iki kısımdan bir tanesi. O bir kısmı mesela kimlerde nasıl tarif etmiş? Demiş ki itikadi tevhid. Talep ve kas tevhidinle mesela kimleri nasıl tabir etmiş? Nasıl bir isimlendirme vermiş? Ameli tevhid mesela demiş. Yani önemli olan lafızlar değil abiler. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan lafızlar değil. Bu kısımlandırmalara farklı isimler verilmiş olabilir. Ama önemli olan nedir abiler? Tevhidin bütün ayrıntılarını kapsaması şartıyla tamam. Bütün taksimler kabuldür. Ama abiler inşallah biz tevhidi açıklarken biz üçlü taksim üzerine açıklayacağız inşallah. Yani uluhiyet, rububiyet ve isim ve sıfatlar tevhidi. Her üçünü ne yapacağız abiler? İnşallah ayrı ayrı ele alacağız. Ve şunu da söyleyeyim abiler. Az evvel yaptığımız ikili taksim selefin taksimiydi ama bu üçlü taksim ise abiler seleften sonra gelen müteahhir ehl-i sünnet ulemasının yaptığı taksimdir. Biz inşallah seleften sonra gelen müteahhir ehl-i sünnet ulemasının yapmış olduğu taksimat üzerinden inşallah tevhidi anlatmaya çalışacağız. O yüzden abiler ilk olarak şimdi bu tevhidin üç kısmından hangisini şimdi ele alacağız biiznillah? Uluhiyet tevhidini. Uluhiyet tevhidini inşallah şimdi anlatmaya başlıyoruz biiznillah. Şimdi bakın abiler. Uluhiyet tevhidiyle neyin kastedildiğini anlamak için ilk başta ne yapmak lazım? Uluhiyet kelimesinin kendisinden türemiş olduğu ilah kelimesinin manasını bilmemiz lazım. İlah ne? Çünkü uluhiyet kelimesi nereden türemiş bir kelimedir? İlah kelimesinden türemiş bir kelimedir. O yüzden biz ilah kelimesini bir incelememiz lazım. Bakın abiler, bu da çok önemli bir mesele. İlah kelimesi diyoruz. İlah kelimesi hem lügatta, sözlükte, Arap lügatında hem de ıslahta, şeriattaki manası, asıl bizi ilgilendiren manası itibariyle nedir ilah? Bilen var mı? Nedir ilah? Kim söyleyecek?
Kendisine ibadet edilen.
Kendisine ibadet edilen. Aynen öyle. Ama biraz daha şöyle açalım. Diyoruz ki hak olarak veya batıl olarak kendisine ibadet edilen varlıktır. Hak olarak kendisine ibadet edilen kimdir? Allah subhanehu ve teala'dır. Batıl olarak ibadet edilen kimse ise Allah'ın dışında ibadet edilen diğer böyle sahte ilahlar. Heh. O zaman diyoruz ki lügatta ve ıslatta hem hak olarak veya batıl olarak kendisine ibadet edilen varlık anlamına gelir. Yani mabud, kendisine ibadet edilen anlamına geliyor. Bu ilahın abiler manası. Bakın abiler, şunu çok önemli söylemek istiyorum. Bu ilah kelimesinin abiler ne anlama geldiği meselesi var ya, çok mühim bir mesele. Çok mühim bir mesele. O yüzden biraz bunun biraz üzerinde durmak istiyorum. Niye abiler? İnşallah biz ileride açıklayacağız biiznillah. Eş'ari ve Maturidiler İlah kelimesinin mesela bu manaya geldiğini kabul etmiyorlar. İlah kelimesi bu manaya geldiğini kabul etmiyorlar. Kabul etmeme sonucunda bu ihtilaf neticesinde tevhid ve şirk anlayışında batıl görüşler ileri sürülüyor işte. Şirk olan bir şeye onlar ne demiyorlar? Şirk demiyorlar. Az evvel mesela birkaç örneğini verdim. İnşallah abiler biz ilerleyen derslerimizde Eş'arilerin ve Maturilerin bizim şirk dediğimizde şirk denemelerin nedenini daha böyle genel bir şekilde anlatacağız. Onların delillerini de inşallah zikredeceğiz ve onların dillerini bir izinle çürüteceğiz bir izinle alimlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla. İlah kelimesinin ne anlama geldiği mesele de çok çok mühim. Çünkü bu ihtilaf neticesinde böyle batıl görüşler ileri sürülüyor. Şirk olan şeylere şirk denmiyor maalesef bundan dolayı. O yüzden ilah kelimesinin manasının yani bu olduğuna dair biraz üzerinde durmak istiyorum. Bakın abiler lügat alimlerinden mesela Zeccaci. İştikâku esmâillâhil husnâ adlı kitabında. Ondan sonra mesela Cevheri, Es-Sihah'ta. İbn-i Mandur, Lisan-ı Arap adlı meşhur eserde ve daha bakın birçok lügat imamı, birçok lügat imamı, bakın lügat olarak şimdi konuşuyorum, ilah kelimesinin lügatta mabut anlamına geldiğini ifade etmişlerdir. Kendisine ibadet edilen. Bak bu lügatla alakalı söylemek istemiş olduğum şeydi. Şimdi bakın abiler, ıslah-ı mana özellikle bizim için çok önemlidir değil mi? Şeriattaki manası özellikle ne? O yüzden bakın abiler şimdi şöyle bir başlık açıyoruz. Kur'an'da ilah kelimesinin manası nedir? Kur'an'da ilah ne anlama kullanılmış? Bakın, hani buradan Eş'ari ve Maturilerin ne kadar yanlış bir düşünceye sahip olduğunu bir izinle bakın anlayacağız Allah'ın izniyle. Bak çok mühim bir mesele. Bunu öyle basit bilinmese de olur. Ne var ki bunda diye görmemek lazım. Şimdi dediğim gibi yani Eşariler ve Maturidiler bugün toplumumuzda yaygın olan ekollerdir. Kabul edilmiş olan yaygın ekollerdir. Bugün ise Türkiye'deki hocalar hepsi nedir? Eşari ve Maturidilerdir. Bundan dolayı işte abiler bizim şirk dediğimizde toplum nasıl şirk olur ya demiyor mu? Böyle itiraz etmiyor mu? Niye? Çünkü dedim ya rububiyet tevhidi sürekli uluhiyet tevhidi kabul etmiyor zaten şeyler. Eşariler ve Maturidiler hep ne diyorlar? Rububiyet tevhidi diyorlar. Yani hep inançta. Eğer adam inancı temizse, eğer adamın kalbi temizse tamam o zaman. Problem yok. O yüzden millet tamam Eşari Maturidi nedir bilmez ama sonuçta Eşari ve Maturidi'nin yaygın olmuş olduğu bir atmosferde yaşıyorlar. Böyle bir atmosferin havasını teneffüs ediyorlar. Ve Eşari ve Maturidi savunan hocalara soruyorlar. Bundan dolayı bizim şirk dediğimiz şeylere şirk diyemiyor o adamlar. Bunu kabul etmekte zorlanıyorlar. Niye? Çünkü o inanç yerleşmiş yani. O yüzden bakın çok mühim bir mesele. O yüzden diyoruz ki Kur'an'da ilah kelimesi bakın ne anlamda kullanılmış. Bakın ben birkaç tane ayet okuyacağım size. İlk okumak istemiş olduğum ayet Meryem suresinin 81. ve 82. ayetleri. Bakın Allah diyor ki وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّ Onlar kendilerine bir güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. 81. ayet. Hemen sonraki ayet okuyorum. Bak dikkat et. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّ Hayır. O ilah edindikleri onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. Bakın abiler görüldüğü gibi bakın ayette bu kimselerin Allah'tan başkalarını ilah edinmeleri hemen bir sonraki ayette onlara ibadet etmeleri olarak açıklanıyor. Ne diyor Allah? Onlar Allah'ın dışında başkalarını ilah edindiler. Hayır. O ilah edindikleri onların ibadetlerini yalanlayacak diyor. Gördünüz mü? Yani buradan biz ne anlıyoruz? Demek ki o zaman ilah ne anlama geliyor? İbadet edilen anlamına geliyor. Çünkü az evvel ilahlar dedi sonra hayır onlar o ilah edindikleri kimseler kıyamet günü onların ibadetlerini yalanlayacaklar. O zaman demek ki ilah ne anlama geliyormuş abiler? İlah edinmek ne anlama geliyormuş? Allah'tan başkasına ibadet etmek. Dolayısıyla ilah ne demek? Mabut anlamına geliyor. Allah'ın dışında başkasına ibadet edilen anlamına geliyor sahte ilahlar anlamı. Ayet gayet çok açık. Ama mesela ben bir ayet daha okuyayım inşallah. Daha da böyle ispat sadedinde. Bakın abiler İbrahim Aleyhisselam içerisinde ilah kelimesinin geçtiği la ilahe illallah bakın nasıl tefsir ediyor. La ilahe illallah. Tamam Allah'tan başka ilah yoktur işte. Eşariler bu ilaha çok farklı mana vermiş. Biz ne zaman ne diyoruz abiler la ilahe illallah ne demek o zaman? Eğer mabut anlamına geliyorsa mana verelim. Allah'tan başka ibadet edilecek. Mabut yoktur. Ama Eşariler ve Maturidiler çok farklı mana veriyorlar işte buna. Bizim gibi mana vermiyorlar işte bak bugün çok önemli. Az evvel okuduğum ayet böyle mana verilmesini gösterdi doğru mu? Ayet açık 81-82 bakın yine bakın İbrahim Aleyhisselam la ilahe illallah içerisinde ilah kelimesinin geçtiği la ilahe illallah bakın nasıl tefsir ediyor. Şu sözlerle diyor ki Allah-u Teala anlatıyor ondan Zuhruf suresinin 26. ve 27. ayetlerinde diyor ki وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki dikkat edin bakın şurası اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ Ancak ben sizin ibadet ettiklerinizden uzağım ancak beni yaratan müstesna. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Bakın İbrahim Aleyhisselam resmen burada la ilahe illallah tefsir ediyor. Bakın şu اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ Bensin taptıklarınızdan, ibadet ettiklerinizden beriyim. La ilahe'in açıklaması. İllallah'ın açıklaması da illellezî fatarani. Ancak beni yaratan müstesna. Sizin taptıklarınızdan uzağım, sizin ibadetlerinizden uzağım. La ilahe'nin tefsiri illallah ancak beni yaratan müstesna. O zaman bakın burada la ilahe kısmını. İçerisinde ilah kelimesinin geçtiği kısmı nasıl İbrahim Aleyhisselam açıklamış? İnnenî berâun mimmâ ta'budun. Ben sizin ibadet ettiklerinizden. Yani İlahlarınızdan bak ibadet olman anlamına geliyor. Meseleyi anladınız mı? O zaman demek ki ilah ne anlamdaymış? Mabud anlamındaymış. Önceki derslerde söylemiştim. Araf suresinde mesela Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam ve Salih peygamberler. Kavimlerine nasıl çağırıyorlardı tevhide? Kale ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur bak. Yani sadece Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ondan başka ilahınız yoktur ifadesi sadece Allah'a ibadet edin cümlesinin tefsiri olarak gelmiş değil mi yani? Aynısı. Allah'a ibadet edin. Yani sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizin ondan başka ilahınız olmadığınız için Allah'a ibadet etmeniz lazım. Aynı şekilde bakın bu ayette işte neyi ifade ediyor? Demek ki ilah kelimesi abiler mabud anlamına geliyor. Daha abiler ilah kelimesinin bu mana geldiğini gösteren daha başka ayetler de var. Mesela Mü'minun suresinin 23. ayeti, Enbiya suresinin 25. ayeti, Ali İmran 64, Hud suresinin 1. ve 2. ayetlerinde de mesela ayrıyeten bakılabilir yani. Bunu inşallah anladık. Şimdi abiler uluhiyet tevhidiyle şimdi ne kastedildiğini doğruyu anlayabilmek için abiler şimdi hangi kavram üzerinde durmamız lazım? İbadet. Tamam, şimdi ilahın manasını bildik. Neymiş ilah? İbadet edilen. Dolayısıyla la ilahe illallah manası ne? Allah'ın dışında başka ibadet edilen yoktur. Tamam, güzel. Tam Allah'ın dışında başka ibadet edilen yok mu peki? Yok mu? Dünyada var. O yüzden bakın biz tabii la ilahe illallah tefsir ederken nasıl tefsir edeceğiz peki? Allah'ın dışında hakkıyla diye bir kelime zikredeceğiz. Yani bunu ezberliyoruz, tamam. Allah'ın dışında hakkıyla ibadet edilen bir kimse yoktur. Tamam. Hakkıyla ifadesini söylersen o zaman dolayısıyla sahte ilahlar ne yapıyor? Tarifin dışına çıkmış oluyor. Bunun manasını bildik. Allah'ın dışında ibadet edilen yoktur hakkıyla. Peki ibadet ne demek? Şimdi yani bunu sorgulamamız lazım, doğru mu? Peki ibadet ne demek o zaman? İnşallah şimdi ibadet kavramını açıklamaya çalışacağım inşallah. İbadet abiler lügat olarak sözlükte boyun eğmek, ezilmek, itaat etmek, zelil olmak anlamlarına geliyor. Tamam, bu lügat anlamı malum. Islahta ise abiler bakın ibadet, yani bu tarifi ezberlemeniz lazım. Islahta ibadet nedir? İbadeti bana tarif et. Ne demek ibadet? İbadet şimdi size tarif et denildiği zaman şöyle tarif etme işte ibadet ne işte? Yani namaz kılmak, işte dua etmek. Yani bu çok basit kalır yani. Böyle öyle bir tarif koyacaksın ki bütün ibadet çeşitlerini kapsamış olacak. Bakın söylüyorum. İbadet ıslahta nedir abiler? Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu zahiri ve batini, açık ve gizli bütün söz ve amelleri kapsayan bir isimdir. İbadetin tarifi. Tekrar ediyorum. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu zahiri ve batini, yani açık ve gizli bütün söz ve amelleri kapsayan bir isim. Tarifte Allah'ın sevdiği ve razı olduğu diye bir ifade geçti değil mi? Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeyler abiler. Ancak neyle sınırlıdır? Allah'ın bize Kur'an ve sünnette bildirdiğiyle sınırlıdır. Allah mesela bize demiş şunu yapın. Kur'an'da veyahut da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dili üzerine. Veyahut da şunu yapsanız güzel olur demiş. Değil mi? Müstahap olarak ve de farz olarak. Eğer bak Kur'an ve sünnette Allah bildirmişse ki bak bunu yapın ve de bunu yapsanız güzel olur. O zaman biz ne deriz? Bu Allah'ın razı olduğu sevdiği şeylerdir. Ama eğer ki Kur'an'da ve sünnette geçmiyorsa, Allah dememişse Kur'an veya da sünnette işte bunu yaparsanız güzel olur veyahut da bunu yapmanız gereklidir, bunu yapın dememişse, o zaman biz sanki dinde varmış gibi böyle bir şey, işte bu Allah'ın emrettiği bir şeydir, bunu yapmak lazım veyahut da bunu yaparsak bak güzel olur, sevap alırız diye çeşitli ibadetler çıkartabilir miyiz? Hayır. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeyler sadece neyle sınırlıdır abiler? Kur'an'da ve sünnette Allah'ın bize bildirildiği sınırlıdır. Biz bunun dışında Allah neyden razı? Allah şu ibadetten de razıdır. Ya Kur'an'da geçmiyor ama sünnette de geçmiyor ama şu ibadetten de herhalde razıdır diyebilir misin sen? Hayır. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeyler nerede sınırlıymış? Kur'an'da ve sünnette bize bildirildiği sınırlıdır. Eğer biz bunun dışında çıkarsak o zaman biz neye düşmüş oluruz? Bidata. Çok güzel. Bidata düşmüş oluruz. Anlaşıldı. Çünkü bidat nedir? Yani dinde olmayan ama din adına ortaya çıkartılmış olan, Allah'ın ve Resulünün bildirmediği ama din adına ibadet kastı yapılan şeylere bidat denir. Bunu da inşallah ileride tekrar böyle geniş bir şekilde açıklayacağız biiznillah. Bakın abiler, tamam. Tarifte bakın bir de ne geçti? Dedi ki zahiri ve batini, açık ve gizli bütün söz ve amelleri kapsayan bir isim. Bakın şimdi ibadeti açtıkça açacağız. İbadeti böyle iyice anlamanız için, ibadetin böyle yani kavramını, kapsamını, daha iyi anlamını anlayabilmeniz için bakın biraz açıklayalım. Şimdi bu bütün söz ve ameller diye bir ifade geçiyor ya. Şu dört kısım altında toplanır. Tamam. Bu bütün söz ve amelleri inşallah örnekleriyle şu dört kısımda inceleyeceğiz. Nedir o dört kısım? Bir, kalbin sözü. İki, dilin sözü. Üç, kalbin ameli. Dört, organların ameli. Kalbin sözü, dilin sözü. Kalbin ameli, organların ameli. Dört kısım. Biz işte bütün söz ve ameller işte bu dört kısım altında toplanıyor. Kimi ibadetler? Kalbin sözünün. Kimi ibadetler? Dilin sözünün. Kimi ibadetler? Organların ameli. Kimi ibadetler de kalbin ameli. kısmının içinde toplanır. Şimdi bakın tek tek mesela hepsini alıp hepsini örnek vererek daha iyi bir şekilde meseleyi kavramaya çalışacağım. İbadet kavramı ne demek? Mesela kalbin sözü dedim değil mi? Dört kısımdan bir tanesi nedir? Kalbin sözü. Ne demek kalbin sözü? Yani kalbin tasdik etmesi. Kalbin tasdik etmesi kısmına abiler bütün İslami inançlar girer. Yani ne demek istiyorum? Bütün İslami inançlar bir ibadettir. Bütün İslami inançlar bir ibadettir. Mesela bakın biraz açıklayayım. Mesela Allah-u Teala'nın isimleri, sıfatları, fiilleri hakkında haber verdiği şeylere inanmak nedir? Bir ibadettir. Mesela Allah her şeyi bilendir. Ben buna inanıyorum. Bak benim bu inancım nedir? İbadet. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi yaratandır, Allah rezzaktır diye inanmam. Nedir bu? İbadettir. Yine mesela Allah-u Teala'nın melekleri hakkında ve haber verdiği şeylere inanmak nedir? Mesela melekler diye bir varlıklar var. Nedir? İbadettir. Melekler kanatlı varlıklardır. Nedir bu? Bak ben böyle inanıyorum. Meleklerin kanatlı varlıklar olduğuna inanmam ne? Bir ibadet. İşte mesela benim her türlü amelimi yazan, kayda geçen melekler var diye inanmam nedir benim? Bir ibadet. Yine aynı şekilde mesela yine Allah'ın haber vermesinden biliyoruz ki Allah-u Teala ahirette müminler tarafından görülecek. Doğru mu? Biz mesela inanıyoruz ki Allah ahirette müminler tarafından görülecek. Bak bizim bu inancımız ne? İbadet. Kıyamete yakın bir zamanda İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Bak inanıyoruz. Bizim bu inancımız ne? İbadet. Oruç farzdır. İnanıyoruz. Nedir bu? Bitti. Bütün İslami inançlar nedir? İbadettir. Bak hangi kısım altında toplanır? Kalbin sözü. Ne demek kalbin sözü? Yani kalbin tasdiği. Kalbin sözünden kastetmiş neymiş? Kalbin tasdiği, kalbin doğrulamasıdır. Meseleyi inşallah kavradık. İkinci kısım neydi abiler? Dört kısım altında inceleyeceğiz dedik ya. Dilin sözü. Mesela nedir abiler? Bu inanılan şeylere inanmaya davet etmek. Kişinin mesela inanmış olduğu İslami inançlara insanları inanmaya davet etmesi veyahut da bu inançların gereğiyle amel etmeye insanları davet etmesi veyahut da bidatların batıl olduğunu izhar etmesi, Allah-u Teala zikretmesi, bütün bunların hepsi nedir abiler? Bir ibadet. Hangi kısımda toplanan bir ibadet? Dilin sözü. Çünkü bak adam bunu dille yapıyor, doğru mu? İnanmış olduğu şeylere insanları çağırıyor. Siz de inanın. Bunların yerine amel edin. Allah'a zikrediyor mesela. Emri bil ma'ruf nehyi anil münker yapıyor. Bidatların batılını izhar ediyor. Mesela bak bunlar hep dilin sözüdür ve bunların hepsini yapmak nedir? Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeylerden de olsa bir ibadettir. Dilin sözü altında toplanan. Kalbin ameli dedik. Kalbin amelinden kasıt nedir abiler? Yani kalbin harekete geçmesi anlamına geliyor. Kalbin ameli neymiş? Kalbin harekete geçmesi. Bu kısım altında toplanan ibadetler nedir abiler? Bunlar da mesela işte Allah-u Teala'yı sevmek gibi, Allah-u Teala'ya tevekkül etmek gibi, Allah'tan korkmak gibi. Yani kalbi imani yönden harekete geçiren her kalp ameli nedir? Bir ibadettir. Allah'ı sevmek, Allah'tan korkmak, Allah'a tevekkül etmek değil mi? Bunların hepsi nedir abiler? Kalbi imani yönden harekete geçiren şeyler değil mi? Kalbi imani yönden harekete geçiren her türlü şey nedir? Bir ibadettir. Bir de son olarak ne kalmıştı? Organların ameli kaldı değil mi? Mesela buna da örnek namaz kılmak, zekat vermek, adak adamak, kurban kesmek, dua etmek, kafirlere karşı cihat etmek, işte komşuya iyilik etmek, misvak kullanmak, herhangi bir anlaşmazlık halinde Allah'ın kanunlarına müracaat etmek. Allah'ın kanunlarına hüküm veren mahkemelere müracaat etmek. Onun hükümlerine, onun kanunlarına aykırı olan mahkemelere müracaat etmemek. Bu da bir ibadet. Bu da Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bir ibadettir ki Nisa suresi 60. ayette Allah bunu ifade ediyor ki inşallah biz bu ayeti böyle müstakil bir şekilde ilerleyen dersimizde ele alacağız. Bu da mesela bir ibadettir. Yine mesela ruku etmek, secde, faiz yememek, zina etmemek. Bunların hepsi nedir? Birer ibadettir. O zaman abiler bakın. Biz bu anlattıklarımızdan ne anlıyoruz? Demek ki abiler ibadet kavramı çok geniş bir manayı ihtiva eden bir kavram. Öyle ki hayatın bütün alanını kapsayan bir kavram. Değil mi yani? Öyle bir tarif ettik ki değil mi? Bir sürü örnek verdik. Yani hayatımızın bütün alanını kapsıyor ibadet. Demek o kadar çok ciddi, oldukça geniş bir manayı ihtiva eden bir kavram. Nitekim bakın abiler. İlk dersimizde söylemiştim. Zariyat suresinin 56. ayetinde Allah ne diyordu? Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Değil mi? O zaman demek ki bizim yaratılış gayemiz sadece neydi? Sadece ve sadece Allah'a ibadet etmek. Bak yaratılış gayemiz sadece bu. Yaratılış gayemiz neymiş? Sadece ve sadece Allah'a ibadet etmek. Eğer ki abiler bizim yaratılış gayemiz sadece ve sadece Allah'a ibadet etmekse, o zamanlar bakın ömrümüzün çok cüz'i bir kısmını oluşturacak olan namaz, oruç, kurban, hac gibi şekil ibadetlerle hiç ibadet kavramı sınırlandırılabilir mi? Yani hem diyeceğiz ki Allah bizi sadece niçin yarattı? Kendisine ibadet edelim diye yarattı. Hem de biz ibadet kavramını tutup ömrümüzün çok cüz'i bir kısmını oluşturacak namaz gibi, kurban gibi, işte hacca gitmek gibi, oruç tutmak gibi ibadetlerle, şekli ibadetlerle sınırlandıracağız. Böyle bir şey olabilir mi? Hem bunun için yaratılmışsın hem de ömrünün çok kısa, çok cüz'i bir kısmını oluşturan ibadetlerle sen ibadeti sınırlandırıyorsun. Bunun dışındakileri ibadetten saymıyorsun. Böyle bir şey olmaz. O yüzden abiler ibadet hani çok böyle geniş bir mana ihtiva eden bir kavramdır. Kısacası abiler size şunu söyleyeyim. Bütün farzlar, bakın kısacası, daha da kısasını söylüyorum. Bütün farzlar ve bütün müstahaplar ve her türlü haramdan ve mekruhtan kaçınmak bir ibadettir. Yani bu da mesela ibadetin başka mesela bir tarifi diyebiliriz. Yani ibadet nedir diye sorulduğu zaman şöyle diyebiliriz. İbadet bütün farzlar, bütün müstahaplar, her bir haramdan kaçmak ve her bir mekruhtan kaçmak, bunların her birisi birer nedir? Bir ibadettir. Bitti. Anlaşıldı inşallah. O zaman demek ki ibadet böyle çok genel bir kavramdır. Aynı şekilde bakın, yani farzlar, müstahaplar ve haramlardan ve mekruhlardan kaçmak dedik ya. Aynı şekilde bakın, mübah olan ameller var ya, mübah. Yemek, içmek, spor yapmak, bak bunlar hep mübah ameller değil mi? Bunlar da ne zaman ibadet olur? Ya bunlar mesela yemek, içmek müstahap değil. Müstahap olmadığı için ibadet olmaz değil mi? Ama sen bu mübah amelin öncesinde salih bir niyette geçirirsen, o zaman bu mübah olan ameller ne olur otomatikmen? İbadet olur. Mesela sen yiyorsun, içiyorsun. Yemek, içmek farz mıydı? Hayır. Müstahap mı? Hayır. Haramlardan ve mekruhlardan kaçınma eylemi mi? Hayır. O zaman ibadet mi? Diyoruz ki eğer ki adam yemeği ve içmeyi işte Allah-u Teala'ya itaatle daha dinç olsun, daha kuvvetli olsun diye yiyorsa, bu kasıtla içiyorsa, o zaman bakın bu adamın yemesi içmesi ne olur? İbadet olur. Anladınız mı meseleyi? Yine mesela bak adam spor yapıyor. Spor yapmak normalde mübah bir iş değil mi? Mübah bir iş. Ama adam mesela işte ben spor yapayım, bir izinle işte kafirlerin karşısında güçlü çıkacağım. Cihatta işte böyle daha iyi olmak için, daha iyi böyle bir performans sergilemek için, Allah uğrunda. O yüzden ben spor yapıyorum. Mesela bu kasıtla spor yapsa, o zaman bak bu adamın yaptığı spor ne olur? İbadet olur. Yani o zaman ibadet hayatımızın her bir alanına şamil olan bir kavramdır abiler. Hani az evvel şunu da söyleyeyim. İbadetleri hani dört kısım altında inceledik ya. Bir kalbin sözü, bir işte dilin sözü, bir kalbin ameli, bir de ağızların ameli. Biz mesela bunu üç kısımda da inceleyebiliriz. Bir, fiili ibadetler. İki, itikadi, inançla alakalı ibadetler. Üç, sözlü ibadetler. Yani bu üç kavram içerisinde de söyleyebiliriz. Ama bizim anlayacağımız şey nedir abiler? İbadet kavramı çok geniş bir mana ihtiva ediyor ve hayatın bütün alanına şamil bir kavramdır. Birilerinin zannettiği gibi böyle çok kısıtlı, çok böyle cüz'i bir mana ihtiva eden bir kavram değildir. İnşallah bunu da bizim de anlamış olduk. Şöyle bir 5 dakikada abiler, ibadetin kabul şartlarıyla alakalı bir şeyler söyleyeyim. Şimdi abiler başlığımız şu, konumuz şu. İbadetin kabul şartları. Yani yeri gelmişken bu meseleyi açıklıyorum. Yoksa aslında bizim konumuzla bir alakası yok. Tamam, biz ibadeti de inşallah anladık. Dolayısıyla la ilahe illallah manasını çok iyi anlamış olduk biiznillah, değil mi? Biraz zaten en sonunda vurgulayacağım ama yeri gelmişken abiler bitirmeden bu meseleyi, ibadetin kabul şartları meselesine bir değineyim abiler. Şöyle ki bir amelin Allah katında kabul edilen bir ibadet olabilmesi için şu iki şartın gerçekleşmesi lazım. Bu iki şart gerçekleşmediği takdirde bir tanesi bile olmazsa o yapılan amel Allah katında kabul edilen bir ibadet olmaz. Ne o da? Bir, ihlas. İkinci, sünnete, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu şeriata tabi olması. Ona uygun olması. Bu iki şart yerine gelirse tamam. O zaman o amel ibadet, kabul edilen bir ibadet olmuş olur. İhlas şartıyla bizim kastettiğimiz nedir abiler? İhlas şartıyla. Samimiyet. Bir amelin sadece Allah rızası için yapılıp o amele, o yaptığımız amele şöhret olsun, makam, mevki gibi dünyevi hiçbir amaç, herhangi bir amacın karışmaması anlamına geliyor değil mi? Bakın abiler, ihlas şartıyla kastettiğimiz bu da olmakla birlikte, bu da olmakla birlikte ki bunun tam tersi nedir? Riyadır değil mi? Peki bu riyanın hükmü nedir? Yani bu tür riyanın hükmü nedir? Küçük şirktir. Yani bir adam mesela yapmış olduğu bir ameli Allah rızası için yapılması gereken bir amele mesela şöhrettir, makam mevki, işte görsünler, desinler, duysunlar, zikretsinler, meclislerde ben anlasınlar, övsünler diye yaparsa küçük şirk olan riya olur değil mi? Yani riyanın büyük şirk olan kısmı da var. İnşallah bunu şirk bahsinde böyle geniş bir şekilde açıklayacağım. Evet bakın, ihlasla kastettiğimiz bu anlam. Ama bununla birlikte abiler, ihlas şartı gereklidir dediğimiz zaman bu şartın içine bir de ne giriyor biliyor musunuz? Kişinin yapmış olduğu ameli Allah'tan başkasına sarf etmemesi. Yani büyük şirk koşmaması. O zaman bizim ihlas şartı birinci şarttır derken ihlasla kastettiğimiz neymiş abiler? Sen bir ameli sadece Allah rızası için yapman lazım. O amele dünyevi hiçbir amaç, makam, mevki, şöhret gibi şeyler karıştırmaman lazım. Hem bu mana kastediliyor hem de ne de kastediliyormuş? Yaptığın o ameli Allah'tan başkasına sarf ederek Allah'a ortak koşup da büyük şirke girmeyeceksin. Bir amelin kabul edilmesi için birinci şart budur. Nitekim bakın Allah-u Teala, yani bunun çok delili var da bir tanesini zikredeyim. Beyyine suresinin 5. ayetinde mesela buyuruyor ki وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Halbuki onlar ancak dini, yani ibadeti yalnız ona has kılarak, ihlas üzere, hanifler olarak ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Bak onlar ibadet etmekle emrolunmuşlardı ama nasıl ibadet etmekle emrolunmuşlardı? Hani ibadetin kabul edilmesi için Allah nasıl senin ibadet etmeni emretti? Muhlisine lehuddin. İbadeti sadece Allah'a has kılarak işte. Yani ihlas şartını bakın buradan anlıyoruz. İhlas üzere ibadet etmekle emrolunmuşlardı diyor. Bu açık bir şart. İkincisi de abiler dedi ki Resulullah'ın getirdiği şeriata uygun olacak dedik. Mesela bunu ifade eden iki tane hadis söyleyeyim mesela. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde ne buyuruyor? Her kim diyor bizim şu dinimizde ondan olmayan bir şeyi icat ederse o reddolunmuştur diyor. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Yine mesela her kim dinimizde olmayan bir amel işlerse o ne olmuştur? Reddolunmuştur diyor. Yani demek ki yani adam ihlaslı olsa, bir adam ihlaslı ama o adamın yapmış olduğu amel şeriatta olmayan, Allah'ın yapın dediği veya yaparsanız güzel olur dememiş olduğu bir amel. Adam istediği kadar ihlasla yapsın. Adamın yaptığı bu amel kabul edilecek mi? Hadisin açık ifadesiyle kabul edilmeyecek. Çünkü bu bidattır. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste ifadesi. O zaman demek ki nedir? Bu da bir şarttır abiler. Bakın şimdi ben ihlas şartının ayrı bir delilini getirdim. Sünnete tabi olma şartının da ayrı bir delilini getirdim değil mi? Bakın şimdi ben size öyle bir delil zikredeceğim ki o delil hem ihlas şartını ifade ediyor hem de sünnete ittiba şartını ifade ediyor. Bir taşta iki kuş vuracağız diye tabir edeyim. O da abiler bakın Kehf suresinin 110. ayetidir. Allah Teala o ayette buyuruyor ki فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Diyor ki Rabbimiz artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın. Bakın her kim Allah'a ulaşmayı umuyorsa ne yapması lazım? Hani Allah katında ecir alması için, Allah'ın kendisini kabul etmesi, katında kendisini kabul etmesi, mükafatlandırması için ne lazım? Bir, salih amel yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın. İki tane bakın cümle var. Salih amel yapsın, bir de Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın. Bir amelin salih olabilmesi için, yani doğru olabilmesi için sünnete tabi olması lazım. O amel eğer ki Resulullah'ın sünnetinde, Resulullah'ın getirdiği şeriatta yoksa o amel salih bir amel olur mu? Hani o amel doğru bir amel olur mu? Hayır olmaz. Çünkü bidat olur. O zaman bakın burada salih amel yapsın ifadesi hangi şartı bildiren bir ifade? Şeriata tabi olmayı ifade eden bir cümledir. İkincisi Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın. O da nedir? İhlas şartını ifade ediyor. İnşallah meseleyi anladınız. Yani bu ayet her iki şartı da değiniyor. Ve son olarak abiler şunu da söyleyeyim inşallah. İhlas şartını gerçekleştiren bir abiler neyi gerçekleştirmiş olur? La ilahe illallah şehadetini gerçekleştirmiş olur. Allah'tan başka hiçbir şeyi ibadete ne yapmıyor? Karıştırmıyor adam. İhlas şartını gerçekleştiren bir adam la ilahe illallah şehadetini gerçekleştirmiştir. Şeriata uygunluk, Resulullah'ın sünnetine tabi olma şartını da gerçekleştiren biri ne yapmıştır? Muhammedun Resulullah şehadetinin gereğini yapmış olur. Anlaşıldı? Yani bu bilgiyi de söylemiş olayım ve işte abiler dediğimiz gibi bu iki şarttan bir tanesi olmadığı takdirde yapılan ibadet batıl olur. O zaman abiler işte bakın ilahın manasını açıkladık. İbadetin manasını da dolayısıyla açıkladık. Şimdi artık neyin tarifine geliyoruz? Uluhiyet tevhidinin tarifine geliyoruz. O yüzden diyoruz ki uluhiyet tevhidi nedir? Şudur. Uluhiyet tevhidi ibadetlerin tümünü saydık değil mi? İster fiili olsun, ister itikadi olsun, ister de sözlü olsun. Hiç fark etmez. İbadetlerin tümünü sadece Allah'a sarf etmek, sadece Allah'a yönlendirmek, ibadet çeşitlerinden birini bile olsa Allah'tan başkasına yöneltmemektir. İşte uluhiyet tevhidi budur işte. Ama bir kişi ibadetten herhangi bir ibadet çeşidini Allah'tan başkasına sarf ederse o kimse işte uluhiyet tevhidini bozmuştur bu kimse. Uluhiyet tevhidinin tarifi bu. Daha başka bir ifadeyle, daha kısa bir tarifiyle ifade edici olursak uluhiyet tevhidi kulun bütün ibadetlerinde ne yapmasıdır? Allah'ı birlemesidir. Uluhiyet tevhidinin kısa tarifi de bu. İnşallah abiler öbür dersimizde konumuz ne olacak? Uluhiyet tevhidinin sözlü ifadesi nedir? La ilahe illallah'tır değil mi? La ilahe ilah. İnşallah biz uluhiyet tevhidinin sözlü ifadesine la ilahe illallah'ın şartlarından inşallah geçeceğiz. Bugünkü dersimiz inşallah bu kadar olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin.